Ayrım 6.
Ernea Silvia Carrega bizim muhasebe defterlerimizi tutuyordu. Onun idaresizliği yüzünden işimiz kötüye gidiyor muydu, yoksa hesapları işlerimizin durumundan ötürü mü güçleşiyordu bilmiyorum. Bir takım sulama hesapları ve tasarıları da yapıyor, kocaman bir kara tahtayı çizgiler, sayılar ve Türkçe sözcüklerle dolduruyordu. Zaman zaman babamız onunla saatler boyu kapanırdı. Bunlar avukat için çalışma odasında en uzun süre kalma fırsatlarıydı. Bir süre sonra kapalı kapının ardından baronun öfkeli sesi, bir tartışmanın yükselip alçalışı işitilir ama şövalye belli belirsiz duydurdu. Sonunda kapı açılır, tepesinde dimdik fesiyle küçük ve hızlı adımları cübbesinin eteklerine dolaşan avukat şövalye çıkar, balkon kapılarının birinden dışarı fırlar ve kırlara koşardı. ''Eneo Silvio, Eneo Silvio!'' diye bağırırdı babamız onu izlerken. Ama üvey kardeşi çoktan bağ kütüklerinin arasında ya da limonlukların orada olurdu. Uzaktan yalnızca inatla yaprakların arasında ilerleyen kırmızı fesi seçilirdi. Babamız onu çağırarak peşinden koşar, bir süre sonra baron hep tartışıp kollarını sallayarak şövalye yanında ufacık, kambur, sıkılı yumrukları cübbesinin ceplerinde birlikte geri döndüklerini görürdük. 8. O sıralar Cosimo yerdekilere durmadan meydan okurdu. Bu bir çeşit kendi olanaklarını sınama yoluydu. Görüşünün keskinliğini, çevikliğini, yukarıda yapabilmeyi başardığı her şeydeki ustalığını. Bir gün Porta Capri yakınında, yoksullarla serserilerin barakalarının ortasında çocuklara kaydırakta meydan okudu. Enikonu kuru ve çıplak bir pırnalın üstünde oynuyordu ki uzun boylu, hafifçe kamburlaşmış omuzları siyah paltoyla örtülü bir atlının geldiğini gördü. Babasını tanıdı. Çocuklar hemen dağıldılar. Kadınlar durmuş, eşiklerinden bakıyorlardı. Baron Arminius atını ağacın altına kadar sürdü. Cosimo çıplak dallar arasında oturuyordu. Bir süre birbirlerini süzdüler. Salyangoz yemeğinden bu yana ilk kez karşı karşıya geliyorlardı. Olayın üzerinden pek çok gün geçmiş, durum değişmişti. İkisi de salyangozların boyun eğmenin ya da babalık otoritesinin artık söz konusu edilemeyeceğini biliyorlardı. Mantıklı ve aklı başında sözlerin tümü yersiz kaçacaktı. Yine de birbirlerine bir şeyler söylemeleri gerekiyordu. ''Çok onurlu bir biçimde kendinizi ortaya koruyorsunuz.'' diye başladı babam acı bir sesle. ''İşte soylu bir kişiye uygun düşen davranış. En ağır serzenişlerde bile her zaman sizli konuşurdu. Ama şimdi bu siz uzaklaşma, kopma belirtisi oluyordu. Soylu kişi her zaman soylu kişidir muhterem pederim. İster yerde olsun, ister ağaç tepesinde.'' Cosimo hemen ardından ekledi. Doğruluktan ayrılmadığı sürece. İyi bir söz dedi babam ciddi ciddi. Ancak önce bir çiftçinin eriklerini çalmakla azdınız. Doğruydu söylediği. Bu da kardeşime dokunmuştu. Ne yanıt vermeli? Gülümsedi ama küstahlık ya da küçümseme yoktu bu gülümsemede. Çünkü aynı anda kızarmıştı da. Babam da gülümsedi. Hüzünlü bir gülümseyişti onunki. Nedeni anlaşılmadan o da kızardı. ''Şimdi de hırsızların en beterleriyle işbirliği yapıyorsunuz.'' diye ekledi. ''Hayır muhterem pederim, kendi hesabıma iş görüyorum. Herkes kendi hesabına.'' dedi Cosimo kesinlikle. Baron sakin ve neredeyse sönük bir sesle ''Sizi aşağı inmeye ve durumunuzun gerektirdiği ödevlere yeniden başlamaya çağırıyorum.'' dedi. ''Size boyun eğmek niyetinde değilim muhterem pederim. Üzgünüm.'' İkisi de kendilerini rahatsız hissediyorlardı. Canları sıkılmıştı. İkisi de öbürünün ne söyleyeceğini biliyordu. Ama öğreniminiz, ya bu Hristiyan olarak ödevleriniz, Amerika'daki vahşilerden biri gibi mi yetişmek niyetindesiniz? Cosimo sustu. Bunlar kendi kendine sormadığı, sormak isteğini de duymadığı sorulardı. Bir süre sonra yeniden konuştu. Başkalarından birkaç metre yukarıda olduğum için öğrenmem gereken şeylerin bana erişemeyeceğini mi sanıyorsunuz? Yine usta bir yanıt. Ama şimdiden davranışının sonuçlarını hafifletiyordu. Bir zayıflık belirtisiydi dolayısıyla. Babamız bunu fark etti ve daha fazla diretti. Baş kaldırma cetvelle ölçülmez. Birkaç karışlık bir yolculuk bile dönüşsüz olabilir. Ağabeyim bir başka soylu yanıt verebilir, hatta Latince bir özdeyişin ardına sığınabilirdi. Şimdi bu özdeyişlerden hiçbiri aklıma gelmez ama o sıralar bir sürüsünü ezbere biliyorduk. Uzun süredir kendine gösterişli havalar verdiği için sıkılan Cosimo dilini çıkarıp bağırmayı yeledi. Ama ben ağaçların tepesinden herkesten daha uzağa işiyorum. Pek anlamı olmayan ama tartışmayı bıçak gibi kesen bir yanıttı bu. Porta Capri çevresindeki yumurcak sürüsü sanki bu yanıtı duymuş gibi haykırmaya koyuldu. At şahlandı, baron koşumlara asıldı ve oradan ayrılmaya hazırlanır gibi paltosuna sarıldı. Yine de döndü. Kollarından birini çıkardı, birden kara bulutlarla kaplanan gökyüzünü göstererek bağırdı. ''Dikkat et oğlum, hepimizin üstüne işeyebilecek biri var.'' Bunu söyledikten sonra atını mahmuzladı. Tarlaların nicedir beklediği yağmur aralıklı iri damlalar halinde yağmaya başladı. Yıkıntıların çevresinde kafalarına torbalar geçiren çocuklar kaçışıyor, bir yandan da şarkı söylüyorlardı. Cosimo yaprakların altında kayboldu. Yapraklar öylesine suyla kaplıydı ki dokunmasıyla iyice ıslanması bir oluyordu. Yağmurun yağdığını görünce kardeşime acıdım. Onu sırılsıklam yandan gelen yağmur tanelerinden korunmasız bir ağaç gövdesinde sarılırken görüyordum. Ama bir fırtınanın onu eve döndürmeye yetmeyeceğini de biliyordum. Annemizin yanına koştum. Yağmur yağıyor muhterem validem. Cosimo ne yapacak? General perdelerden birini araladı ve yağmurun yağışını izledi. İstifini bozmamıştı. Yağmurun en büyük sakıncası yerlerin çamur içinde kalmasıdır dedi. Yukarıda Cosimo'nun çekinecek böyle bir şeyi yok. Ama ağaçlar onu korumaya yetecek mi? Kışlık yerine çekilecektir. Hangi kışlık yerine muhterem validem? Zamanında kendine kışlık bir yer hazırlamayı düşünmüştür. Sizce ona bir şemsiye götürsem iyi olmaz mı? Bu şemsiye sözcüğü ona birden stratejik gözlem yerinden çekip aldı ve analık kuşkularının içine atına verdi. Ya ganz gewiss demeye koyuldu general. Sıcak bir de elma şurubu al yanına. Bir yün çoraba sar. Bir de muşamba parçası götür. Nemden korunmak için dalların üzerine sersin. Ama şu sıra nerede olabilir zavallı? Ona bulabilmeni dileyelim. Koltuğumun altında paketlerle kocaman bir yeşil şemsiyenin altında Cosimo'ya götürdüğüm ikinci bir şemsiyeyle yağmura çıktım. Şifreli ıslığımızı çalıyor, çalıyordum. Bana yağmurun ağaçlar üzerindeki bitmez tükenmez hışırtısı yanıt veriyordu yalnızca. Ortalık karanlıktı. Bahçenin dışında nereye gideceğimi bilmiyordum. Kaygan taşlar üzerinde, çamurla kaplı çayırlarda, su birikintileri arasında rastgele birkaç adım atıyordum. Islık çalıyor, ıslığımı yukarılara duyurmak için şemsiyemi arkaya deviriyordum. Su yüzümü kamçılıyor, ıslığı dudaklarımda boğuyordu. Yüksek ağaçlarla kaplı ve Cosimo'nun kendisine bir sığınak yaptığını belli belirsiz düşündüğüm beldeye ait topraklara doğru gitmek istiyordum. Ama bu karanlıkta yolumu kaybettim. Paketlerimi ve şemsiyelerimi kollarımda sıkarak oracıkta kala kaldım. Yalnız yün çoraba sarılı şurup şişesi beni biraz ısıtıyordu. Derken tam tepemde karanlıkta ağaçların arasında ne aydan ne de yıldızlardan gelebilecek bir ışık gördüm. Sanki ıslıklarıma yanıt veriliyordu. ''Cosimo! Biagio!'' diye seslendi biri yukarıdan yağmurun içinden. ''Neredesin? Buradayım, bulunduğun yere geliyorum ama elini çabuk tut, sırılsıklam oldum.'' Birbirimizi bulduk. Battaniyeye sarılı birbirine karışmış dalların arasından ışığın geldiği yüksek kayın ağacına nasıl tırmanmak gerektiğini göstermek için bir salkım söğüdün en alçak çatalına indi. Hemen ona iki şemsiyeden birini ve paketlerin birkaçını verdim. Açık şemsiyelerimizle tırmanmayı denedik ama olanaksızdı. Şemsiyemiz olmasa da bu kadar ıslanırdık ancak. Beni götürdüğü yere vardığımızda bir çadırın bezinden dışarı vuran ışıktan başka bir şey görmedim. Cosimo çadırın bir kanadını kaldırdı, beni içeri aldı. Lambanın ışığında her yanı perdeler ve halılarla kaplı, üstü kapalı bir küçük oda gördüm. Ortasından bir diş budak gövdesi geçiyordu. Parke niyetine kalın dallar üzerine tahtalar konmuştu. Önce bir saraya girer gibi oldum. Ama bu sarayın dengesiz olduğunu keşfetmekte gecikmedim. İki çocuğun ağırlığı dengesini bozuyordu. Cosimo hemen su geçiren yerlerle çöküntüleri onarmaya koyuldu. Tavandaki iki deliği örtmek için şemsiyeleri açtı. Ama su bir sürü başka delikten akıyordu. İkimiz de sırılsıklam olmuştuk. Isıya gelince dışarıdan farkı yoktu. Oysa Cosimo içeri o kadar çok battaniye ve yorgan yığmıştı ki insan yalnız başına dışarıda bırakarak bunların altına gömülebilirdi. Fener sallanıyor, titrek bir ışık veriyordu. Dallar ve yapraklar bu garip yapının tavanında karmakarışık gölgeler yansıtıyordu. Cosimo koca yudumlarla şarabını içerken bir yandan da pöh pöh diyordu. Güzel bir ev dedim Cosimo'ya. Geçici ama diye karşılık verdi hemen. Bir süre daha üzerinde çalışmam gerek. Hepsini tek başına mı yaptın? Tabii, bak bu benim sırrım. Ara sıra gelebilir miyim? Hayır, başkalarına yol göstermiş olursun. Babam artık seni aratmayacağını söyledi. Her şeye karşın gizli kalması gerekiyor. Küçük hırsızlar yüzünden mi? Onlar senin dostların değil mi? Ara sıra evet, ara sıra hayır. Ya Midilili küçük kız? Onun ne ilgisi var? Demek istediğim şu, dostun mu? Birlikte oynadınız mı? Ara sıra evet, ara sıra hayır. Neden ara sıra hayır? Ara sıra ben istemiyorum çünkü, ara sıra da o. Ya onu buraya getirir misin? Cosimo somurtuk bir yüzle dallardan birinin üstüne büzülmüş bir hasırı germeye çalışıyordu. ''Gelirse evet getiririm buraya.'' dedi ciddi ciddi. ''O mu gelmek istemiyor?'' Cosimo uzandı. ''Gitti.'' diye mırıldandı. ''Söylesene bana.'' dedim alçak sesle. ''Nişanlı mısınız?'' ''Hayır.'' diye yanıtladı kardeşim ve uzun bir sessizliğe gömüldü. Ertesi gün hava güzel olduğundan Cosimo'nun rahip Faoloflerle derslerine yeniden başlamasına karar verildi. Derslerin nasıl yapılacağı belirtilmedi. Baron biraz sertçe çağırdı rahibi. ''Orada durup sinek avlayacağınıza kardeşimi arayıp bulmasını, ona biraz Vergilius çevirisi yaptırmasını söyledi. Sonra rahibi çok güç bir durumda bırakmaktan korktu ve bana emretti. Git abine Latince dersi için yarım saat sonra bahçede hazır olmasını söyle.'' Bunları elinden gelen en doğal, benimsemeye karar verdiği bir sesle söyledi. Cosimo ağaçlarda yaşayabilirdi. Her şey eskisi gibi devam etmeliydi. Ve ders yapıldı. Abim bir kara ağaç dalına ata binercesine oturmuş, bacaklarını sarkıtmış, rahip altında küçük arkalıksız bir iskemleye yerleşmiş, bir ağızdan uyaklı dizeleri tekrarlıyorlardı. Ben çevrelerinde oynuyordum. Bir süre onları gözden kaybettim. Geri döndüğümde rahip ağaca çıkmıştı. Siyah çoraplı uzun ve cılız bacaklarıyla bir çatala varmaya çalışıyor, Cosimo da ona yardım etmek için dirseğinden tutuyordu. İhtiyara uygun bir oturma biçimi buldular ve kitabın üzerine eğilip güç bir bölümü birlikte okudular. Abim büyük çaba gösterir gibiydi. Sonra nasıl oldu bilmiyorum ama öğrenci kaçtı. Rahip herhalde yukarıda da dalıp gitmiş, bu fırsattan yararlanıp boşluğa dikmiş olmalıydı gözlerini. Öyle ki ihtiyar kara papaz, açık kitabı dizlerinin üzerinde beyaz bir kelebeğin uçuşuna ağzı açık dalıp gitmiş, gözleriyle onu izleyerek dalların arasında yalnız kaldı. Kelebek kaybolduğunda rahip yerden oldukça uzakta olduğunu fark etti ve korktu. Ağacın gövdesine sarıldı, bir takım insanlar merdivenle gelene kadar imdat diye bağırdı durdu. Yatışıp aşağı inmesi için bir süre geçmesi gerekti. 9. Kısacası bir kaçaktı Cosimo ama yine eskisi gibi bizim yanımızda yaşıyor sayılırdı. İnsanlardan kaçmayan bir yalnız kişiydi. Tersine insanlardan vazgeçemiyor denebilirdi. Köylülerin kazma sağladıkları, gübreyi havalandırdıkları, otları biçtikleri yerde durur, onlara terbiyelice günaydın derdi. Köylüler şaşkınlıkla başlarını kaldırırlar, Cosimo hemen onlara nerede olduğunu bildirirdi. Eskiden birlikte ağaçlara tırmandığımızda gelip geçeni korkutmak için saklanma tutkumuzdan bütünüyle kurtulmuştu. İlk zamanlar dalların üzerinde bunca yolu açtığını gören köylüler ne yapacaklarını şaşırır, saygıdeğer biri karşısında yapıldığı gibi ona şapka çıkarmak mı yoksa onu küçücük bir çocuk gibi itip kalkmak mı gerektiğini kestiremezlerdi. Sonraları alıştılar. Onunla işleri ve hava durumu üzerine konuşmaya başladılar. Oynadığı oyuna da değer verir gibiydiler. Zenginlerin oynadığını gördükleri birçok oyundan ne daha iyi ne de daha kötüydü bu. Cosimo köylülerin çalışmalarına bakmak ve onları gübre ya da tohumluk konusunda sorguya çekmek için saatler boyu bir ağaçta otururdu. Yerde yaşadığı sürece böyle bir şey yapma fırsatı bulamamıştı. O zamana kadar bir çeşit utanç onun köylüler ve uşaklarla konuşmasını engellemişti. Artık açmaya uğraştıkları evleğin düz olup olmadığı konusunda bile onlara bilgi veriyordu. Ya da ufak tefek işlerini görmekte yardımcı oluyor. Örneğin bir orakçının karısına adamın bilek taşına ihtiyacı olduğunu bildiriyor ya da bir bahçeyi sulamak için su yolunun değiştirilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu tür görevleri yerine getirme amacıyla yol alırken bir serçe sürüsünün buğday tarlasına konduğunu görürse kuşları kaçırmak için gürültü çıkarıyor, elinde tuttuğu başlığını sallıyordu. Ormanın içindeki yalnız başına yaptığı gezileri sırasında insanlarla karşılaşması ender ama dikkati çekecek nitelikteydi. Orada hiç görüşmediğimiz kişileri görüyordu. O dönemde ormanlarda bir sürü yoksul göçebe yaşıyordu. Açlık yüzünden tarlalarından çok uzaklara itilen aileler yol boyu yaptıkları kömürcülük, kazancılık, camcılık gibi geçici işlerle ekmeklerini kazanmaya çalışıyorlardı. Bu insanlar atölyelerini açık havada kuruyor, uyumak için dallardan küçük kulübeler yapıyorlardı. Ağaçlarda gezen kürklerle kaplı bu çocuk önceleri onları ürkütmüştü. Özellikle Cosimo'yu cin sanan kadınları. Sonraları onunla dostluk kurdular. Cosimo saatler boyu durup onların çalışmalarını izliyor. Akşam hepsi ateşin çevresinde otururken anlatılanları dinlemek için o da en yakın dalın üzerine yerleşiyordu. Kül rengi yüksekçe toprak düzlüklerinin üzerinde en kalabalık olanlar kömürcülerdi. Hurra hotta diye haykırıyorlardı. Bergamo'dan geldikleri için konuşmaları anlaşılmıyordu. En güçlü, en içine kapalı, birbirine en bağlı olanlar onlardı. Hısımlıklar, ilişkiler, kavgalarla bu insanlar bütün ormanlara yayılıyorlardı. Ara sıra Cosimo iki topluluk arasında bağlantı kurmayı üstlenirdi. Haber götürür getirir, kendisine bir takım görevler verilirdi. Sabahları uyanmasına yol açan ardıç kuşlarının çığlıkları gibi denizden gelen garip seslerini anımsayıp tekrarlamaya çalışması gerekliydi bunun için. Ronda Baronu'nun oğlunun ağaçlardan inmediği söylentisi artık iyice yayılmıştı çevreye. Ama babamız hala bu sırrı uzaklardan gelenlerden gizlemeye çalışıyordu. Fransa'ya giden Toulon körfezinde toprakları vardı. Estomac kontları bizde konaklamak istediler. Bu işin altında ne gibi bir çıkar vardı bilmiyorum. Bazı mallar üzerinde hak iddiası mı söz konusuydu, yoksa psikopos olan oğullarından birinin bir yere atanması mı? Her neyse, Ronda Baronu'nun desteği onlarca gerekliydi. Babamız da bir düşünün, Ombrosa üzerindeki iddialarına yardım edecek dev tasarılar kuruyordu bu birleşmeyi temel alarak. Bir yemek verildi. Yemek sırasında herkes birbirini öyle pohpohladı ki can sıkıntısından patlayacaktım. Yanlarında züppenin teki, perukalı bir zibidi olan oğulları da vardı. Baron oğullarını tanıttı, yani beni, ve ekledi. Zavallı kızım Batista'yı görebilecek misiniz bilmem. Çok kapanık yaşar, pek sofudur. Bu sözlerin tam üzerine aptal Batista, başında rahibe başlığı ama tepeden tırnağa kurdeleler ve süslerle dolu gülünç bir kılıkta, yüzü kalıp gibi pudralanmış, ellerinde eldivenlerle göründü. Onu da anlamak gerekir. Marki olayından beri uşaklarla köylüler dışında genç sayılabilecek tek erkek görmemişti. Genç Estomac kontu hemen eğilip kalkmaya koyuldu. Batista isterik kıkırtılarla delikanlıya karşılık veriyordu. Çoktan beri kızından umudu kesen baron da kafasında yeni tasarılar çevirmeye koyuldu. Kont ise bütün bunlara kayıtsızdı. İyi ama bir yolunuz daha yok muydu Baron Arminius? Evet dedi babam. Daha büyük bir oğlum var. Rastlantı işte, kendisi avda. Yalan da söylemiyordu. O zamanlar Cosimo günlerini elinde tüfek, ardıç kuşlarıyla ada tavşanlarının peşinde geçirirdi. Tüfeği ona ben sağlamıştım. Hafif bir tüfekti bu. Batista'nın farelere karşı kullandığı tüfek. Bir süredir fare avından vazgeçen Batista tüfeği bir çiviye asmıştı. Kont çevrede rastlanan av hayvanları konusunda bilgi alarak işe girişti. Baron Kont'un sorularını çok genel olarak yanıtlıyordu. Sabırdan ve dış dünyaya dikkat etme alışkanlığından yoksun olduğu için avlanmazdı babam. Büyüklerin konuşmalarına katılmam yasaklandığı halde araya girdim. İyi ama sen ne bilirsin küçüğüm dedi Kont. Abimin vurduğu hayvanları ben gider toplarım, sonra da ağaç... Babam sözümü kesti. Sana kim söz verdi? Git oyna. Bahçedeydik. Akşamdı, bir yaz akşamı. Hava henüz aydınlıktı. Derken çok sakin, kedi derisinden kalpağı başında, tüfeği omzunda, bir kılıç öbür yanında, bacakları tozluklu Cosimo, çınarların ve kara ağaçların oradan göründü. ''Hey, hey!'' dedi çok keyiflenen kont yerinden kalkıp daha iyi görmek için dönerek. ''Kim o? Ağaçların tepesinden gelen kim?'' ''Ne var? Bilmem, belki siz öyle sanmışsınızdır.'' dedi babamız. Gösterilen yere bakacağına iyi görebildiğinden emin olmak için kontun gözlerini arayarak. Bu arada Cosimo tam tepelerine gelmişti. Bir çatalın üzerinde bacaklarını açmış öylece kıpırdamadan duruyordu. ''Ha oğlum, evet Cosimo, bunlar çocuk görüyorsunuz ya, bizi şaşırtmak için ağacın tepesine tırmanmış.'' ''Büyük oğlunuz mu?'' ''Evet, oğullarımın büyüğü. Ama pek o kadar da büyük sayılmaz. Biliyorsunuz bunlar daha iki yumurcak. Oynuyorlar.'' ''Yine de dalların üzerinde böyle yürüyebilecek kadar ustalaşmış. Hele üzerindeki bunca ağırlıkla. Eh, eğleniyorlar işte.'' Korkunç bir kötü niyet çabası babamızın kıpkırmızı kesilmesine yol açtı. ''Ne yapıyorsun yukarıda? Ha, aşağı iner misin? Gel de kont hazretlerine saygılarını bildir.'' Cosimo kedi postundan kalpağını çıkardı. ''Kont hazretleri, size saygılarımı sunarım.'' ''Ha ha ha!'' diye gülüyordu kont. ''Çok çok iyi. Bırakın onu yukarıda, bırakın yukarıda baron. Ağaçlarda yürüyen çocuğa bravo.'' Derken genç kont olacak okuş beyinli ''Se orijinal sağ, se tre orijinal.'' diye yinelemeye koyuldu. ''Orijinal bu, çok orijinal.'' Başka söyleyecek şey bulamıyordu. Cosimo çatalın üzerinde oturdu. Babamız konuyu değiştirdi. Kontu oyalamak için hiç durmadan konuşmaya başladı. Ama zaman zaman kont başını kaldırıyordu. Abim de hala yukarıdaydı. Aynı ağaçta ya da bir başkasında tüfeğini temizliyor, tozluklarını yağlıyor, hava karardığı için sırtına bir yün yelek geçiriyordu. ''Ah şuna bakın şuna, ağacın tepesinde her şeyi yapmayı biliyor bu delikanlı. Ah çok hoşuma gitti. Bu hikayeyi ilk gidişimde sarayda da anlatmak istiyorum. Piskopos oğluma da anlatacağım, prenses teyzeme de.'' Babam tıkanacak gibiydi. Üstüne üstlük kızını ortalıklarda görmüyordu. Genç kont da gözden kaybolmuştu. Bir denetleme gezisine çıkmış olan Cosimo soluk soluğa döndü geldi. Batista yüzünden kontu hıçkırık tuttu, hıçkırık tuttu. Yaşlı kont meraklandı. Ah çok tatsız bir şey. Oğlum sık sık hıçkırık illetine tutulur. Git yavrum, git de bak geçti mi hıçkırığı. Söyle onlara dönsünler. Cosimo fırladı. Sonra ilkinden daha da sık soluyarak döndü. Birbirlerini kovalıyorlar, hıçkırığını geçirmek için. Batista onun gömleğinin içine kertenkele atmak istiyor. O istemiyor. Ve olup bitenlerin gerisini anlamak için koştu gitti. Akşam böyle geçti. Aslında öbürlerine benzeyen bir akşamdı. Cosimo ağaçların tepesinden sanki gizlice yaşamımıza katılıyordu. Ama bu kez konuklarımız vardı. Kardeşimin bu garip davranışının dedikodusu bütün Avrupa saraylarına yayıldı ve babamı da utanç içinde bıraktı. Bu utancın hiçbir nedeni yoktu. Oysa Estoma Kontu ailemiz hakkında çok olumlu izlenimlerle ayrıldı. Böylece de kız kardeşimiz Batista genç kontla nişanlandı. 10. Zeytin ağaçları dolambaçlı bir biçimde yayılırken Cosimo'ya kolay ve birleşmiş yollar sunuyorlardı. Bunlar konuksever ağaçlardır. Kabuklarının sertliğine karşın üzerlerinden geçene ya da konaklayana dostluk gösterirler. Karşılaşınca görülür. Kalın dalları azdır ve keşfedilecek fazlaca değişik yanları yoktur. İncir ağaçlarında ise her zaman dallarının sağlamlığına bakmak gerekir. Ama gezintinin de sonu gelmez. Geniş yapraklarının ardına sığınan Cosimo, yaprakların ince damarlarından güneşin belli belirsiz sızdığını görür, meyvelerin yavaş yavaş şişmesini seyreder. Saplarından süzülen sütü koklardı. İncir ağacı insanı kendine benzetir. Yapışkanlarıyla ve eşek arılarının uğultusuyla doludur. Bir süre sonra Cosimo incir olduğu izlenimine kapılır, tedirgin olur ve giderdi. Sert üvez ya da dut ağacında rahat yaşanır. Yazık ki çok seyrektirler. Ceviz ağaçları için de aynı şey söylenebilir. Ben abimin bir sürü katlı ve sayısız odalı bir sarayı andıran, sonu gelmez yaşlı bir ceviz ağacında kaybolduğunu gördüğümde, onu taklit etmek ve çıkıp yukarıda oturmak isteğini duyardım. Bu ağacın ağaç olmakta gösterdiği güç ve inanç, ağır ve sert dikilişiyle yapraklarının ucuna kadar beliren inat öylesine inandırıcıydı ki. Cosimo yemyeşil meşelerin dalgalı yaprakları arasında keyifle otururdu. Bizim bahçeden söz ederken herhalde pek soylu baba dilinin etkisinde gösterişli bir biçimde pırnal diye adlandırdım bu meşeleleri. Düşünceli olduğu sıralar parmaklarının uçlarıyla parça parça kopardığı çatlak kabuklarını severdi. Kötülük etmek için değil, uzun yenilenme çabasında ağaca yardımcı olmak için yapardı bunu. Aynı biçimde çınarların da beyaz kabuğunu soyar, küflü eski altın tabakalarını ortaya çıkarırdı.